Ayrım 8.
Profesör hiç de Lou Salome'nin tarifine uymuyordu. Tavırları çok kibardı. Boyu 1.75 kadardı. Kilosu da 65-70'ti. Bu bedende maddesel olmayan tuhaf bir şey vardı. Elinizi uzatsanız delip öbür tarafa geçecek gibiydi. Asker elbiseleri gibi ağır, siyah bir elbise giymişti. Ceketin altına giydiği kahverengi köylü kazağı, gömleğini ve leylak rengi kravatını neredeyse tamamen kapatıyordu. El sıkıştıklarında Breuer, Nietzsche'nin soğuk tenine ve elini gevşek tutuşuna dikkat etti. İyi günler Herr Professor, ama sanırım yolculuk yapanlar için iyi bir gün değil. Evet Doktor Breuer, gerçekten de yolculuk için iyi bir gün değil. Beni size getiren koşullara uygun değil. Kış mevsiminde beni buraya sürükleyen tek şey sizin fevkalade şöhretiniz. Nietzsche, Breuer'in kendisine gösterdiği koltuğa oturmadan önce yıpranmış, şişkin çantasını özenle koltuğun bir yanına, sonra da öteki yanına koydu. Belli ki onu uygun bir yere yerleştirmeye çalışıyordu. Breuer sessizce oturdu ve hastası koltuğa yerleşmeye çalışırken onu incelemeye devam etti. Nietzsche, iddiasız görünümüne karşın varlığını çok güçlü hissettiriyordu. En çok dikkati çeken güçlü kafasıydı. Özellikle dikkat çeken açık kahverengi gözleri, olağanüstü keskin bakışlarıyla çıkıntılı göz çukurlarının derinlerine yerleşmişti. Lou Salome, onun gözleri için ne demişti? Bakışlarının adeta gizli bir defineyi korurmuşçasına içeri baktığını. Evet, Breuer bunu görebiliyordu. Hastasının parlak kahverengi saçları özenle taranmıştı. Dudaklarının üstüne ve ağzının iki yanına ve çenesine bir çığ gibi düşen uzun bıyıkları dışında yüzü tıraşlıydı. Nietzsche'nin bıyığı Breuer'de kıl hısımlı hissi uyandırdı. Profesörü dışarıda Viyana pastası yememe konusunda uyarmak gibi saçma bir dürtü duydu. Özellikle üzeri şilak ile kaplı olanlara karşı dikkat etmeliydi. Yoksa ardından onu çıkarmak için bıyıklarını uzun süre taramak zorunda kalabilirdi. Nietzsche'nin sesindeki yumuşaklık şaşırtıcıydı. Kitaplarındaki sesi çok güçlü, cesur ve otoriterdi. Adeta haykırıyordu. Breuer, etten kemikten Nietzsche ile kağıt kalemden Nietzsche arasındaki ayrılığı tekrar tekrar fark edecekti. Freud'la yaptığı kısa konuşmanın dışında bu alışılmamış görüşme üzerinde pek fazla düşünmemişti. Şimdi ilk kez bu meseleye dahil olmanın akıllıca olup olmadığını ciddi bir biçimde sorguluyordu. Lou Salome, o büyücü, o dolandırıcı, çoktan gitmiş, yerini bu kuzu gibi masum Profesör Nietzsche'ye bırakmıştı. İki adam, başka bahaneler altında, şu anda kuşkusuz, yeni bir entrika peşinde olan bir kadın tarafından bu buluşmanın içine atılmışlardı. Hayır, böyle bir riske cesaret edemeyecekti. Yine de bütün bunları arkamda bırakma zamanı geldi diye düşündü Breuer. Kendi yaşamına son verme tehdidi altındaki bir adam, şu anda benim hastam ve bütün dikkatimi ona vermek zorundayım. Yolculuğunuz nasıl geçti Profesör Nietzsche? Anladığıma göre Basel'dan henüz geldiniz. Bu yalnızca uğradığım bir durak dedi Nietzsche. Dimdik oturuyordu. Bütün hayatım bir yolculuk haline dönüştü. Bense tek yuvamın, her zaman dönebileceğim ve en iyi bildiğim tek yerin hastalığım olduğuna inanmaya başladım. Havadan sudan konuşulacak bir adam değil diye düşündü Breuer. O halde Profesör Nietzsche, hemen hastalığınızı araştırmaya geçelim. Önce şu belgeleri incelemeniz belki size daha fazla kolaylık sağlar. Nietzsche, çantasından içi tıka basa kağıt dolu ağır bir klasör çıkardı. Belki bütün yaşamım boyunca hastaydım ama son 10 yıl bu rahatsızlıkları en şiddetli yaşadığım zaman oldu. Daha önce göründüğüm doktorların yazdığı raporların tamamı burada. Verebilir miyim? Brewer başıyla onayladı. Nietzsche klasörü açarak masaya doğru uzandı, içindekileri masanın üzerine bıraktı. Mektuplar, hastane kartları ve laboratuvar raporları Brewer'in önünde duruyordu. Brewer ilk sayfayı gözden geçirdi. Burada 24 doktorun adı ve görüşme tarihlerinin bir listesi bulunuyordu. Bunların arasında çok seçkin bazı İsviçreli, Alman ve İtalyan isimler olduğunu fark etti. Bu isimlerin bazılarını tanıyorum. Hepsi de mükemmel doktorlardır. İşte buradaki Kessler, Turin ve Koenig'i yakından tanırım. Eğitimlerini Viyana'da yaptılar. Sizin de belirttiğiniz gibi Profesör Nietzsche, bu kusursuz insanların gözlemlerini ve sonuçlarını göz ardı etmek akılsızlık olur. Ancak işe onlarla başlamam benim için büyük bir dezavantaj. Bu kadar yetkin, bu kadar saygın fikir ve değerlendirmeler insanın yaratıcı sentetik güçlerini baskı altına alır. Aynı nedenlerle bir oyunu izlemeden ve kesinlikle değerlendirmeleri okumadan önce kitabını okumak isterim. Kendi çalışmalarınızda siz de bunu keşfetmediniz mi? Nietzsche şaşırmış görünüyordu. İyi diye düşündü Brewer. Profesör Nietzsche benim farklı bir doktor olduğumu anlamalı. Psikolojik yapılarla ilgili konuşan ya da onun çalışmalarını bilgili bir biçimde sorgulayan bir doktora alışkın değildir. Evet diye cevap verdi Nietzsche. Bu benim çalışmalarım içinde çok önemli bir yer tutar. Orijinal çalışma alanım filoloji. İlk işim, daha doğrusu çalıştığım tek iş Basel'da filoloji profesörlüğü oldu. Sokrat öncesi filozoflar son derece ilgimi çekiyor. Onlar sayesinde her zaman orijinal metne dönmenin ne kadar önemli olduğunu görmüşümdür. Yorumcular insanı her zaman aldatırlar. Bilerek değil tabii ama kendi tarihsel çerçevelerinin dışına adım atamazlar. Bu yüzden otobiyografik çerçevenin dışına da çıkamazlar. Fakat yorumculara saygı göstermeme eğilimi kişiyi akademik felsefe çevrelerinde gözden düşürmez mi? Brewer kendinden emindi. Görüşme tam istediği gibi gidiyordu. Yeni doktoru, ilgi alanları birbirine yakın olan, benzer yapıda insanlar olduklarına Nietzsche'yi inandırma sürecinde başarıyla ilerliyordu. Profesör Nietzsche'yi baştan çıkarmak kolay olacaktı. Brewer bunu baştan çıkarmak olarak görüyordu. Çünkü aslında hastasını istemediği bir konuda yardım sağlama amaçlı bir ilişkiye saptıracaktı. Gözden düşürmez olur mu? Hiç kuşkusuz. 3 yıl önce hastalığım yüzünden teşhis edilmemiş de olsa bugün beni size getiren işte bu hastalık yüzünden profesörlükten istifa etmek zorunda kaldım. Fakat kusursuz bir sağlığım olsaydı bile yorumculara karşı duyduğum güvensizlik beni mutlaka akademi kürsülerinde istenmeyen adam yapacaktı. Fakat Profesör Nietzsche, bütün yorumcular otobiyografik çerçeveleriyle sınırlıysalar, siz kendi çalışmalarınızda aynı sınırlamadan nasıl kaçabiliyorsunuz? İlk önce, diye cevapladı Nietzsche, sınırlamaya bir tanım getirmek gerek. Sonra da kişinin kendisine uzaktan bakmasını öğrenmesi gerek. Bazen maalesef hastalığımın şiddeti görüş gücümü bozuyor olsa da. Konuşmayı sürekli hastalığı üzerine çekenin kendisi değil, Nietzsche olduğu Brewer'in gözünden kaçmamıştı. Ne de olsa buluşmalarının raison d'etre bu idi. Nietzsche'nin sözlerinde ince bir paylama mı vardı acaba? Fazla yüklenme Joseph diyerek kendine bir hatırlatmada bulundu. Hastanın doktora duyduğu güven bu kadar açık bir biçimde kovalanmamalı. Ustaca yapılacak görüşmelerin sonunda kendiliğinden ortaya çıkmalı. Brewer yaşamının birçok alanında sık sık öz eleştiri yapsa da bir doktor olarak kendine fazlasıyla güveniyordu. Yaltaklanma, egemenlik kurma, plan yapma, stratejiler uygulama, dedi içgüdüleri. Yalnızca her zamanki profesyonel tarzınla işini yapmaya devam et. Fakat işimize dönelim, Profesör Nietzsche. Az önce size söylemek istediğim şuydu. Sizin kayıtlarınızı incelemeden önce tıbbi geçmişinizi öğrenmeyi ve kendimin bir inceleme yapmasını tercih ederim. Daha sonra bir dahaki görüşmemizde size mümkün olduğu kadar kapsamlı bir sentez vermeye çalışacağım. Brewer masanın üzerine, önüne boş bir bloknot koydu. Mektubunuz bana durumunuz hakkında bazı fikirler verdi. En az 10 yıldır baş ağrılarınız ve görsel semptomlarınız var. Hastalık hiç yakanızı bırakmıyor. Söylediğiniz gibi her zaman sizi bekliyor. Ve şimdi bugün en az 24 doktorun size yardım edemediğini bildirdiniz. Hakkınızda bütün bildiğim bu. O halde başlayalım mı? Önce hastalığınız hakkındaki her şeyi kendi ağzınızdan dinleyelim. İki adam 90 dakikadır konuşuyordu. Brewer yüksek arkalıklı deri koltuğuna oturmuş, hızlı hızlı not alıyordu. Brewer'in kendisine yetişmesi için ara sıra yavaşlayan Nietzsche de aynı deriden kaplanmış, Brewer'inki kadar rahat ama daha küçük bir koltukta oturuyordu. O zamanın bütün doktorları gibi Brewer de hastalarının ona biraz aşağıdan yukarı doğru bakmalarını tercih ederdi. Brewer'in klinik değerlendirmesi çok kapsamlı ve metodikti. İlk önce hastası kendi ağzından hastalığını anlatırken onu dikkatle dinlemiş, sonra sistematik olarak her semptomu ayrı ayrı sorgulamış, ilk ne zaman ortaya çıktığını, zamanla ne kadar değiştiğini, terapilere cevap verip vermediğini anlamaya çalışmıştı. Üçüncü adım, bedendeki her organı ayrı ayrı kontrol etmekti. Onu baştan ayağa muayene etti. İlk önce beyin ve sinir sistemini inceledi. 12 kafatası sinirinin her birini, koku alma duyusunu, görüşünü, göz hareketlerini, işitme duyusunu, yüz ve dil hareketlerini ve hassasiyetlerini, yutkunmasını, denge ve konuşma sorunu olup olmadığını tek tek kontrol ederek fonksiyonlarının çalışıp çalışmadığına baktı. Beden muayenesine geçen Brewer, tüm diğer fonksiyonel sistemleri tek tek gözden geçirdi. Solunum, kardiyovasküler, gastrointestinal ve genital üriner sistemlere baktı. Bu zahmetli organ muayenesi hastasına geçirdiği tecrübeleri hatırlatmış ve hiçbir şeyin atlanmadığına inandırmıştı. Brewer teşhis koymadan önce emin olsa bile muayenesinde hiçbir şeyi atlamazdı. Daha sonra hastanın tıbbi geçmişini özenle tarardı. Hastanın çocukluk yıllarındaki sağlık durumu, ailesinin ve kardeşlerinin sağlık durumu ve yaşamının tüm diğer ayrıntılarını gözden geçirirdi. Meslek seçimi, sosyal yaşamı, askerlik durumu, yaşadığı yerler, beslenme ve tatil tercihleri. Brewer son aşamada sezgilerini devreye sokar, o ana kadar edindiği verilerin de yardımıyla bu sezgiler doğrultusunda araştırmalara geçerdi. Bu şekilde geçen gün çok karmaşık bir solunum rahatsızlığı vakasında hastasının tuzlanmış domuz etini nasıl pişirdiğini anlatmasından yola çıkarak diyafram trişinozu teşhisi koymuş ve yanılmamıştı. Tüm bu işlemler boyunca Nietzsche her yapılana dikkat kesilmiş, sesini çıkarmadan izliyordu. Gerçekten de Brewer'in her sorusunu memnuniyetle başını sallayarak cevaplıyordu. Tabii bu durum Brewer'i hiç şaşırtmamıştı. Yaşamının mercek altına alınmasından gizliden gizliye zevk almayan bir hastayla daha hiç karşılaşmamıştı. Mercek ne kadar büyük gösterirse hasta o kadar çok zevk alırdı. İncelenmekten alınan keyif o kadar büyük olurdu ki Brewer yaşlanma, sevdiklerini kaybetme ve dostlarından fazla yaşamadaki asıl acının sizi inceleyen gözlerin bulunmaması olduğuna inanırdı. Hiç kimsenin dikkat etmediği bir yaşam dehşeti. Ancak Nietzsche'nin rahatsızlıklarının karmaşıklığı ve hastasının kendi gözlemlerinin doğruluğu Breuer'i şaşırtmıştı. Breuer not alırken sayfa üstüne sayfa çeviriyordu. Nietzsche, semptomlarının dehşet verici tablosuna geçtiğinde Breuer parmaklarının yazamayacak kadar yorulduğunu hissetti. Hastanın elini ayağını kesen korkunç baş ağrıları, durup dururken mide bulantıları, baş dönmesi, denge kaybı, iğrenme, kusma, iştahsızlık, yemeklerden tiksinme, ateş, gecede 2-3 kez çamaşır ve pijamalarını değiştirmesine yol açan sırılsıklam terlemeler, zaman zaman genel kas felçlerine yaklaşan halsizlik nöbetleri, gastrit spazmları, hematemesis, bağırsak spazmları, şiddetli kabızlık, hemoroid ve bütün hareketlerini engelleyecek kadar ağır göz rahatsızlıkları, göz yorgunluğu, göz bulanıklığı, görüş kaybı, gözlerde sulanma ve acı duyma, özellikle sabahları ışığa karşı aşırı hassasiyet. Breuer'in soruları, Nietzsche'nin belki gözden kaçırdığı, belki de söz etmek istemediği birkaç semptomu daha ortaya çıkardı. Genellikle baş ağrılarından hemen önce gözlerin önüne gelen kıvılcımlar, geçici körlük, önüne geçilemeyen uykusuzluk, geceleri giren kramplar, genel bir gerilim hali ve ruhsal durumunda çabuk ve nedensiz değişimler. Ruhsal durumda değişimler. İşte bunlar Breuer'in beklediği sözcüklerdi. Freud'a da anlattığı gibi hastasının psikolojik durumuna her zaman uygun bir giriş noktası araştırırdı. Bu, ruhsal durum değişimleri. Nietzsche'yi ümitsizliğe ve intiharı düşünmeye sürükleyen şeyin anahtarı olabilirdi. Breuer, bu konuda dikkatle ilerlemeye özen göstererek ruhsal durumundaki değişimler hakkında Nietzsche'yi biraz konuşturmak istedi. Hislerinizde hastalığınızla bağlantılı gibi görünen değişimler fark ettiniz mi? Nietzsche'nin tavırlarında hiçbir değişiklik olmadı. Bu sorunun onları daha mahrem bir düzleme getirebileceği onu hiç ilgilendirmiyor gibiydi. Nöbetler gelmeden bir gün önce kendimi son derece iyi hissettiğim zamanlar oluyor. Artık bu hissin tehlikeli derecede iyi olduğunu düşünmeye başladım. Ya nöbetten sonra? Nöbetlerimin süresi genellikle 12 saat ile 2 gün arasında değişiyor. Bu nöbetlerden sonra çoğunlukla son derece bitkin düşmüş oluyorum. Kurşun gibi ağırlaşıyorum. Hatta düşüncelerim bile 1-2 gün yavaşlıyor. Ama bazen özellikle birkaç gün süren nöbetlerden sonra kendimi dinlenmiş, temizlenmiş hissediyorum. İçim enerjiyle dolup taşıyor. Böyle zamanlarda içimi bir coşku kaplıyor. Harikulade bir sürü fikir beynime hücum ediyor. Breuer ısrarlıydı. Bir kez izi bulmuştu. Peşine düşmekte kararlıydı. Bu bitkinliğiniz, kendinizi kurşun gibi ağırlaşmış hissetmeniz, bunlar ne kadar sürüyor? Çok uzun değil. Nöbetler hafifleyince ve vücudum kendini toparlayınca kendimi kontrol edebiliyorum. Sonra da irade gücüyle bu ağırlığın üstesinden gelmeye çalışıyorum. Herhalde düşündüğümden biraz daha zor olacak diye düşündü Breuer. Daha doğrudan yaklaşmalıydı. Nietzsche'nin ümitsizliği konusunda ipucu vermeye niyeti yok gibi görünüyordu. Ya melankoli? Bu nöbetleriniz sırasında ya da sonrasında ne ölçüde ortaya çıkıyor? Benim de kara dönemlerim var. Kimin yoktur ki? Ama ben onlara sahibim. Onlar bana değil. Onlar hastalığımla değil, benim varlığımla beraberler. İsterseniz şöyle diyelim. Onlarla beraber yaşama cesaretini gösterebiliyorum. Breuer, Nietzsche'nin yüzündeki hafif tebessüme ve sesindeki yürekli ifadeye dikkat etti. Şimdi ilk defa masasının çekmecesinde saklı duran, cüretkâr ve şaşırtıcı o iki kitabı yazan adamın sesini tanıdı. Bir an, ama yalnızca bir an, Nietzsche'nin hastalık ve kendi varlığı arasında çizdiği ayrımın üstüne gitmeyi düşündü. Ama belli ki bunlar Nietzsche'nin tamamıyla hakim olduğu konulardı. Bir de şu kara dönemlerle birlikte olma cesaretini gösterme meselesi vardı. Bununla ne demek istemişti? Ama sabırlı olmak gerek. Yapılacak en iyi şey bu görüşmede kontrolün kendisinde kalmasını sağlamaktı. Başka kapılar açılabilirdi. Dikkatle devam etti. Nöbetlerinizle ilgili, yani sıklığı, yoğunluğu ve süresi hakkında hiç günlük tuttunuz mu? Bu yıl tutmadım. Yaşamımda yer alan önemli olaylar ve değişiklikler beni fazlasıyla meşgul ediyor. Fakat geçtiğimiz yıl 117 gün tamamen, yaklaşık olarak 200 gün kadar da kısmen elim kolum bağlı kaldım. Daha hafif baş ağrıları, göz yanması, mide ağrısı veya bulantılarla. İşte iki kapı birden açılmıştı. Ama hangisinden girmeli? Şu önemli olay ve değişikliklerimi araştırmalı. Belli ki Nietzsche, Lou Salome'den söz ediyordu. Yoksa onunla aynı duyguları paylaştığını söyleyerek doktor hasta uyumunu mu güçlendirmeliydi? Fazla uyum göz çıkarmaz diye düşünen doktor Breuer ikinci yolu seçti. Bir bakalım, o zaman hasta olmadan geçirdiğiniz günlerin sayısı 48 gün. Sağlıklı günler olarak bu çok kısa bir zaman, Profesör Nietzsche. Son birkaç yılı düşünürsek, iki haftadan uzun süreyle sağlığımı koruyabildiğim zamanlar çok ender oldu. Öyle ki bunların hepsini tek tek hatırlayabilirim. Nietzsche'nin ses tonundaki istek ve terk edilmişliği duyunca, Breuer bir kumar oynamaya karar verdi. İşte burası doğrudan doğruya hastasının ümitsizliğine açılan kapıydı. Kalemini bıraktı ve en dürüst doktor sesini kullanarak şöyle dedi. Böyle bir durum, insanın yaşadığı sürenin çoğunda işkence çekmesi, yalnızca birkaç gün kendini iyi hissetmesi, acele harcanan bir yaşam, ümitsizlik tohumlarının filizlenmesi, yaşama amacına karamsar bakılması için elverişli bir ortam gibi görünüyor. Nietzsche durdu. İlk kez verecek hazır cevabı yoktu. Sanki teselli bulmak için kendine izin verip vermemeyi düşünüyormuş gibi kafasını iki yana sallıyordu. Ama söyledikleri çok farklıydı. Bunlar, Doktor Breuer, şüphesiz bazı insanlar için doğru, belki de çoğu insan için. Bu noktada tecrübelerinize tabiyim. Ama benim için değil. Ümitsizlik. Belki bir zamanlar vardı ama şimdi yok. Benim hastalığım bedenimin sınırları içinde. Ama o ben değil. Ben bedenim ve hastalığımdan oluşmaktayım. Ama onlar demek ben demek değil. Her ikisinin de üstesinden gelmek gerekir. Fiziksel olarak olmuyorsa metafizik olarak. Diğer yorumunuza gelince, benim yaşama amacım bundan burada baş parmağıyla karnını gösteriyordu. Pardon, protoplazmadan tamamen farklı. Yaşamamın bir niçini var. Nasılına da tahammül gösterecek güce sahibim. 10 yıllık bir yaşam amaçlıyorum. Bir misyonum var. Burada şakağını göstererek kitaplara, neredeyse bitmiş yalnızca yazılması kalmış kitaplara gebeyim. Bazen baş ağrılarımın beynimdeki doğum sancıları olduğunu düşünüyorum. Nietzsche'nin ümitsizlikten söz etmeye, hatta varlığını bile kabul etmeye hiç niyeti yokmuş gibi görünüyordu. Breuer onu köşeye sıkıştırmaya çalışmanın bir anlamı olmadığını anlamıştı.